Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Seretepli. Bugün arkadaşım Berke Anıl Açıktepe ile beraber Finans Kafe programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bir yoğunluk üzerine halka arzları konuşacağız. Bildiğiniz gibi bu yılın ve önümüzdeki yılların özellikle pandemi döneminde şirketlerin nakit akışlarındaki problemlerden mi kaynaklı, borçlanma maliyetlerinin artmasından kaynaklı halka arzlarının ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu konuda bu hafta enerji şirketlerinin yoğun bir halka arzı var. Özellikle Aydem Yenilenebilir Enerji, Biotrend Enerji ve Çan 2 Termik Santralleri şirketleri halka arz ediliyor. Geçen hafta da Galata Wind, yine Doğan Holding'in iştiraki olan şirket halka arz edildi. Bir enerji furyası görüyoruz. 2019 yılında natural gas ilk olarak yenilenebilir enerji şirketi olarak Borsa İstanbul'a halka arz edilmişti. İşlem görmeye başlamıştı. Onun ardından iştiraki olan Esenboğa enerji şirketi yine yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin sonuna doğru işlem görmeye başladı Borsa İstanbul'da. Şu anda bir yoğun enerji furyası var. Ne düşünüyorsun Berke?
Öncelikle tabii ki biz de memnunuz bu işlerden. Biz de bu sektörde ileride çalışmak istiyoruz. Böyle halka arzlar ve piyasanın derinleşmesi bizler için ve yatırımcılar için de çok iyi. Şimdi bana gelen sorulardan bir tane söylemek istiyorum. Demişler ki arkadaşlardan biri, biz halka arzları nereden takip edebiliriz? Bunun çok kısaca bahsedelim. Arkadaşlar, Sermaye Piyasası Kurulu ara ara hafta hafta şey açıklıyor. Bülten açıklıyor. SPK bülteni yazdığınızda bulabilirsiniz. Orada haftanın o seride ertesi hafta halka arz olacak şirketlerin ne kadar halka olacak, işte her şeyini, detaylarını yazıyor. İşte gerisinde siz bulabilirsiniz. Hangi kurum konsorsiyum lideri, nasıl satış olacak, oransal mı, eşit dağılım mı? Bunları da kendiniz yapın. Ama bir şirketi, yani halka arz takvimini görmek istiyorsanız Sermaye Piyasası Kurulu'nun bültenine kesinlikle bakmalısınız. Onun dışında bu hafta dediğimiz gibi 3 tane halka arzımız var. Bunlardan 3'ü de enerji şirketi. 2 tanesi oransal dağıtım, 1 tanesi eşit dağıtım.
Şöyle, oransal dağıtımda yani Biotrend ve Aydem Yenilenebilir Enerji'ye ciddi bir talep var. Bu talep yoğunluğunda ben %3-%5 arasında bir oransal dağıtım bekliyorum. Oransal dağıtım nedir arkadaşlar? Örnek veriyorum, siz 1000 lirayla yatırıma halka arzına girdiniz. Şirket diyor ki ben diyor yüzdesel olarak her yatırımcıya 3 vereceğim, %5 vereceğim diyor. %5 verdiyse 50 TL'lik bir satın alma gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer tarafta Çan 2 Termik Santralleri de eşit pay olarak yatırımcısına dağıtım yapacak. Böyle bir durum var. Özellikle halka arzının artmasıyla beraber yatırımcı sayısı da 2,5 milyona yaklaştı. 2 milyonu geçti bu yıl belki. Ciddi bir yatırımcı artışı var. Ama burada aslında şu soruluyor insanlara. Yatırımcıların tabii ki Borsa İstanbul'da artması bizim için, özellikle bu işle ileri boyutta ilgilenmek isteyen insanlar için çok önemli bir şey. Aracı kurumlar için iyi. Reel piyasada nakit akışı bekleyen şirketler için iyi. Çünkü sonuçta bu halka arzlarda ciddi bir nakit akışı gerçekleştiriyor reel piyasalara, şirketlere. Bu reel şirketlere de ciddi anlamda bir kazanç sağlıyor. Ama hani burada yatırımcılar artmasıyla beraber SPK'nın koyduğu kurala göre hani bir hesaptan en fazla bir halka arza katılabiliyorsun ve yani tek bir kişi olarak talep açabiliyorsun. Bunun üzerine çoğu kişi işte eşine, dostuna, arkadaşına yatırım hesapları açarak onlar üzerinden halka arza başvuruyor ve oradaki halka arzdan gelen senetleri, hisse senetlerini direkt çekiyor. Virman yaparak çekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunun da aslında artışta payı olduğu söyleniyor. Sence var mı?
Kesinlikle katılıyorum. En yani akrabalarına, berberine dahi açtıran insanları duydum ben. Bu tabii eşit ağırlıkta böyle bir durum söz konusu. Oransalda tabii bunun bir anlamı yok bu dediğinizin yapılmasının. Onun dışında biz halka arzlara katılacaklara tavsiye olarak şunu da söyleyebiliriz. Kesinlikle şeye baksınlar, sermaye artışı mı yoksa patron satışı mı, yani sermayeler satışı mı? Halka bedelsiz sermaye artışıyla beraber halka arz olduğunda şirketin kasasına nakit girişi de olacak arkadaşlar. Fakat halka arzda normal sermaye artışsız. Sadece şirket sahipleri kendi paylarını size devrediyor. Evet. Ücretleri de kendilerine kalıyor.
Ya şöyle diyoruz, işte eğer bedelli sermaye artırımı varsa burada şirket belli bir oranda kendi payını halka satarak riski ve karı bölüşerek bir nakit akışı gerçekleşiyor ve bu gelen nakitle de tabii ki SPK'nın belirlediği kurallara göre kendi izannamesini, raporunda şirket bu gelen parayla neye yapacak, nereye yatırım yapacak, hangi borcu ödeyecek, bunları da belirtmek zorunda.
Kesinlikle yol haritaları da belirliyorlar.
Yine dediğim gibi eğer şirketin kendi ortağı bu hissesini satıyorsa, yani ortak tarafından halka arz gerçekleşiyorsa, buradaki gelecek halka arzdan gelen parayı ortakların cebine kalıyor. Şirkete herhangi bir nakit girişi olmuyor.
Kesinlikle Sedat. Onun dışında biraz halka arzların değerlemesinden bahsedelim. Arkadaşlar en fazla kullanılan yöntem indirgenmiş nakit akımı yöntemi. Böyle işte geleceğe dönülük 5 yıllık 10 yıllık satışlarını yarattığı nakitleri bugüne çekerek bir firma değeri bulunuyor. Bundan da bunda firma değeri üzerinden de tekrardan biz piyasa değerini buluyoruz. Tabii halka arzın şeyi olması gerektiğinden dolayı bir tık iskontolu halka arz oluyor. Hani talep olmasından gerekiyor. Ama %20, %30.
Evet, onu diyeceğim aslında. Yani dediğin gibi şirket, işte halka arzı aracılık eden kurum, aracı kurum bir fiyat belirliyor. Ve bu fiyat üzerinden halka arz gerçekleşiyor. Örnek veriyorum 10 TL üzerinden, ama bu yoğunluktan, yoğun yatırımcı girişiyle beraber halka arz edilen şirketlerin işte 1x, 2x yaptığını görebiliyoruz.
Kesinlikle.
Yani üst üste tavan tavan giden şirketleri görüyoruz. Aslında burada diyoruz ki acaba halka arz aracılık eden kurumlar mı yanlış hesaplama yapıyor? Bu biraz da bence taleple ilgili.
Bence küçük.
Yatırımcıların finansal okul yazarlık eksikliğinden kaynaklı, herkesin bir anda bu arıza yüklenmesinden kaynaklı oluşan bir hareketlilik herhalde.
Kesinlikle. Yani değerlemesine güvenmeyen insanlar izahnamelerde, çünkü birkaç tane metot üzerinden o hedef fiyat, halka arz fiyatı ortaya çıkıyor. İşte çarpan modelleri de kullanılıyor. Şirketin favorin firma değeri çarpanı kullanılıyor. Fiyat kazanç çarpanı kullanıyor. Defter değeri, piyasa değeri çarpanı kullanılıyor. Hani onun sonunda ağırlıklı ortalamasını da sunuyorlar. Örnek vermek gerekirse mesela Aydem'e baktığımız zaman Aydem indirgenmiş nakit akımını kullanmamış. Aydem çarpan metotlarını kullanmış. İşte bunlar firma değeri favök çarpanı ve piyasa değeri market değeri çarpanını kullanarak bir tane fiyat bulmuş. Bir
sermaye arttırımı yapıyor değil mi Aydem?
Aydem'de çok düşük bir sermaye arttırımı var. Büyük kısmı ortak satışı. Aynen. Yani kasasına çok düşük bir nakit girişi olacak. Şirketler özelliğini konuştuğumuz zaman Sedat, sen de söylediğin gibi bu şirketler daha çok enerji şirketleri. Enerji şirketlerinin yüksek borçlu olduğunu biliyoruz. Bir de hani gördüğüm kadarıyla insanlar çelişkide diyorlar, işte kar etmeyen şirketi biz neden alalım, borçlu şirketi biz neden alalım. Hani zaten arkadaşlar bu şirketler belli bir borç seviyesine yükseldikleri için daha bunlar için borç almaları daha da mantıklı değildi. Bu saatten sonra onlar için halka arz çok daha iyi bir seçenek. Ve bugün kar etmiyor olmaları gelecekte kar etmiyor olmaları anlamına da gelmiyor.
Kesinlikle, yani hani borçlu olmaları, evet yani belli bir oranda, örnek veriyorum sektörel bazda ya da firma bazında bir şirketin kötüye gittiğini düşünüyorsanız bu şirkete yatırım yapmanız mantıklı değildir. Ama bir şirketin, örnek veriyorum yenilenebilir enerji şirketinin devlet alım garantili ya da ihracat yapan ya da döviz geliri olan bir şirketin işte borçlu olması kötü bir şey değil. Borç yiğidin kamçısıdır. Her zaman
Kesinlikle.
söylüyoruz bunu. İşte bugün Migros bile hala zarar açıklıyor ama sürekli yatırımlarına devam
Devam ediyor
ediyor.
tabii ki.
Bu şirketler de aslında ileri vadede bence özellikle enerji boyutunda söylüyorum çünkü enerji özellikle yenilenebilir enerji şirketlerinin dünyada ticaret kurallarının işte bugün Paris İklim Görüşmesi'ne Paris İklim Anlaşması'na Amerika Birleşik Devletleri tekrardan dahil oldu. Bununla ilgili Çin'le yakında bir görüşme yapacak. Aslında bu enerjinin biraz daha işte fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere kaydığını görebiliyoruz dünya çapında. Bunda da Türkiye'de aslında ön planda bildiğim kadarıyla özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi boyutunda Avrupa'da en çok üretim yapan ikinci, üçüncü ülkeden biri Türkiye.
Kesinlikle.
Özellikle coğrafi koşulla beraber bu da çok müsait bir durum. Hani ben o yüzden olumlu bakıyorum. Borçlanmalarını çok aslında takılacak bir problem olduğunu görmüyorum. Pandemiden kaynaklı çoğu şirket bu durumda. Ama biraz daha bence ileriye dönük umutlu olmalıyız. İleriye dönük biraz daha özellikle bu boyutta yani hani farklı bir sektör konuşsak hani özellikle bankacılık mesela bugün çekincelerimizi paylaşıyoruz ya da diğer bazı turizm sektöründe havayolu şirketlerinde buradaki çekincelerimizi paylaşıyoruz ama enerji sektöründe ben biraz daha iyimserim.
Aynı şekilde ben de düşünüyorum. Bunun haricinde tabii ki yani şirket üzerinde de bakmamız gerekiyor. Hani hangi bölgede faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bunlar da tabii ki kesinlikle önemli. İşte nakit pozisyonu nasıl? Tabii bunlar borçlu şirketler. Halk arzın tabii ki biz istiyoruz ki sermaye artışı da olsun. Yani biz de tabii ki şirkette bundan ya da sadece patronlar değil şirketlerde buradaki nakit akışından yararlansın. Böylece işte net işletme sermayelerini güçlendirsinler vesaire. Onun dışında Sedat geçtiğimiz haftanın halk arzlarına bir bakarsak 2 hafta önceki Kuva Granit 16 lira 46 kuruştan halk arz oldu. 29 lira 12 kuruştan tavan görüp oradan sonra normalleşmeye geldi. Şu an 24 lira seviyelerinden işlem görüyor. Keza Matrix de öyle. 28 liradan halka arz olan şirket an itibariyle 41 lira. En yüksekte 54 lirayı görmüş. Turex'e baktığımız zaman burada Turex'te tam tersi bir şey görüyoruz. 12 liradan halka arz olan şirket şu an itibariyle 11 lira 70 kuruş. Turex'te tabii bu 15 Nisan günü gelen satışlarda
Yatırımcının ciddi bir tepkisini aldı bu durumda.
evet, Turex mağdurları diye hatta bayağı
Ya burada acaba hani şirket aracı kurum halka arz aracılık eden kurumun bir yanlış değerlemesinden kaynaklı mı problem var yoksa
ben ona inanmıyorum. Bu tamamen piyasa dinamikleri çerçevesinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu arada Turex'in satıma başlandığı gün, yani hisselerin düşmeye başladığı gün Piramit Menkul'de bir olay oldu arkadaşlar. Onun da üzerine geçelim. Elinden olmayan hisseyi satmışlar. Böyle zaten Piramit Menkul'de tedbir aldı, ceza aldı. Onun müşterileri de ceza aldı bu işlemeşi olan.
Aynen bu işlemi ilk okuduğum zaman hatta şey dedim, açığa satış mı yapıldı acaba diye.
Aynen öyle.
Olmayan hisseyi varmış gibi satıyor aracı kurum.
Aracı kurum Virman'ın var diyor, müşteri gelecek diyor, satar mısınız diyor. Onları da satıyorlar. Fakat ortada ne hisse var ne bir şey var. Öyle olunca bir mağduriyet çıkıyor ortaya. Onun
Burada
dışında
ya yani şeydi rakamlarla söyleyelim arkadaşlara açıklayıcı olmak adına. Bir şey yatırımcı 150 bin hissesi var. Aracı kurumu arıyor. Diyor ki ben diyor 750 bin hisselik satış yapmak istiyorum diyor. 600 binlik Virman'ın gelecek yolda diyor. Bunun üzerine aracı kurum güvenerek satışı gerçekleştiriyor ama halbuki 600 binlik bir Virman gelmiyor. Öyle bir adamın hissesi yok yani açığa satış gibi ve bir anda düşüş oluyor hissede. Böyle bir durum söz konusu. SPK'da zaten bununla ilgili direkt müdahale etti. Bugün de ciddi bir düşüş var
Sedat,
borsa
şöyle kapat,
endeksinde.
şöyle son konuyu artık şöyle girmek istiyorum. Son 2 gündür borsamızda bir satış yaşanıyor.
Yabancı çıkmaya devam ediyor.
Yabancı çıkmaya devam ediyor. Yabancı oranları aşağı yukarı %40'ın altına da geldi. Ben şöyle bir şey soracağım sana. Bu haftaki halka arzların toplam büyüklüğü 2 milyar TL'yi aşıyor. Sence bugünkü satışlarla halka arzlara destek,
Tabii ki
sence
yani
etkisi var mı bunda?
tabii ki var. Çünkü sonuçta borsanın özellikle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra yabancı çıkışıyla beraber ciddi bir düşüş olduğunu gördük Mart ayında. Ve ardından işte yerli yatırımcının aslında borsaya güvenmesiyle işte bir saniye 1440 seviyelerini birkaç sefer denedi. Yanlış olmadı. Yine bir 1380-90 civarlarında dolanıyordu birkaç haftadır. Lakin işte bugün ciddi bir yabancı satışı da geldi. Özellikle dediğin gibi halka arzlarda yoğunluk olduğu için yerli yatırımcı da ister istemez borsanın da kötü gittiğini görüyor. Bulunduğu hisseden çıkış yapıyor. Diyor ki 2-3 haftalık diyor. Ben diyor halka arza girdim diyor. Oransal dağıtım olduğu için de yüklü satın almak istediğin zaman ciddi güzel oranlar gelebiliyor yatırımcıya. Dediğim gibi aslında yerli yatırımcının da bugünkü çıkışta büyük payı var diyebiliriz halka arzı üzerinden.
Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Normal önümüzü bir görmeye çalışalım.
Bugün halka arzı konuştuk arkadaşlar sizlerle. Aslında ilk serimizi bu haftaki gündemle beraber belirleyelim dedik. Herkes çok kötümser aslında Borsa İstanbul üzerinde. Biz de bekliyoruz açıkçası Mart ayından sonra bahsettiğim gibi ekonomi yönetimine güvensizlikten sonra ciddi bir yabancının çıkışıyla beraber finansal piyasalarda dünyada şu an rekorlar kırılırken Türkiye'de olumsuz bir hava olduğunu görüyoruz. Umarım daha iyi gidecektir. Biz burada finans emekçileri olarak Borsa İstanbul'un ve Türkiye'deki finansal araçların daha iyi noktaya gitmesini, buradaki küçük yatırımcıların keza söyledik, 2 milyona aşkın küçük yatırımcı var Borsa İstanbul'da. Daha fazla finansal okuryazarlığı artırarak, daha fazla bilinçlendirerek aslında insanların neyi kazanıp neyi kazanmadıklarını, neyi kaybettiklerini anlamalarını, ona göre yatırım yapmalarını, affedersiniz yani beş para etmez borçlu iflas etmek üzere olan şirketlere yatırım yapmaktansa daha doğru öne açık şirketlere yatırım yapmanın ve bu yatırımları nasıl analiz edilmesi gerektiği ile ilgili eğitimler almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de bu furyaya bir katkıda bulunmak adına bu podcast'i çektik. Özellikle 2 gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da olacak. Bu vesileyle de tüm milletimizin 23 Nisan'ını kutluyorum. Belki sen son bir şey etmek ister misin?
Ben de öncelikle 23 Nisan'ınızı şimdiden kutlayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler arkadaşlar. Finans Kafe programımızın sonuna geldik. İleriki bölümlerde, ileriki podcast yayınlarımızda görüşmek üzere. Esen kalın, saygılar.